Ayrım 3. Entelektüel Edward Said, sürgün marjinal yabancı. Sayfa 39. Milletlere ve geleneklere pes etmemek. Julian Banda'nın ünlü kitabı Entelektüellerin İhaneti, entelektüellerin ulusal sınırlardan da etnik kimliklerden de etkilenmeyen bir tür evrensel alanda yaşadıkları izlemini verir. Banda 1927'de entelektüellerle ilgilenmenin sadece Avrupalıları kale almak demek olduğundan emindi. Avrupalı olmadığı halde olumlu bir biçimde söz ettiği tek kişi İsa'dır. O zamandan beri durum bir hayli değişti. Bir kere Avrupa ve Batı, dünyanın geri kalanı için sorgusuz sualsiz kabul edilen standartlar koyma durumunda değildir artık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük sömürgeci imparatorlukların çözülmesi, Avrupa'nın eskiden dünyanın karanlık bölgeleri denen yerleri entelektüel ve siyasi açıdan aydınlatma kapasitesini zayıflattı. Soğuk Savaş ortamının gelişmesiyle, Üçüncü Dünya'nın ortaya çıkmasıyla ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın varlığının hayata geçiremese bile en azından vaat ettiği evrensel özgürleşmeyle birlikte Avrupa'da olmayan millet ve gelenekler de artık ciddi bir biçimde ilgilenilmeye değer bulunuyor. İkinci olarak seyahat ve iletişim imkanlarındaki inanılmaz hızlanma, farklılık ve ötekilik adı verilmiş olan şeylerin daha bir farkına varılmasına yol açtı. Daha basit bir ifade edersek, entelektüellerden söz etmeye başladığınızda eskiden olduğu kadar genel konuşamayacağınız anlamına geliyor bu. Zira mesela Fransız entelektüellerin üslup ve tarihleri açısından Çinli muadillerinden tamamen farklı olduğu düşünülüyor. Bir başka deyişle günümüz entelektüellerinden söz etmek aynı zamanda özellikle konunun milli, dini ve hatta kıtasal çeşitlemelerinden söz etmek demek. Ki bu çeşitlemelerden her biri de ayrı ayrı ele alınmayı gerektiriyor. Söz gelimi Afrikalı entelektüeller ya da Arap entelektüeller kendine özgü sorunları, patolojileri, başarıları ve tuhaflıkları olan son derece özel bir tarihsel bağlamda yer alırlar. Entelektüellerle bakış tarzımızdaki bu açı daralması ve yerelleşme bir ölçüde uzmanlaşmış çalışma alanlarının olağanüstü çoğalmasından da kaynaklanır. Entelektüellerin modern hayatta oynadıkları rolün genişlemesine yol açan faktörlerden birinin bu çoğalma olduğu söylenebilir. Batı'daki doğru dürüst çoğu üniversite ya da araştırma kütüphanesinde çeşitli ülkelerde entelektüeller hakkında yazılmış binlerce kitap bulunabilir. Bu kitapların belli bir grubunu bile hakkıyla incelemek yıllar alır. Tabii ayrıca entelektüeller birçok farklı dil kullanırlar ki bunlardan bazıları örneğin Arapça ve Çince modern entelektüel söylemle eski ve genellikle son derece zengin gelenekler arasında çok özel bir ilişki kurulmasını gerektirir. Bu farklı geleneklerdeki entelektüelleri cidden anlamaya çalışan batılı bir tarihçinin onların dillerini öğrenmek için de yıllarını vermesi gerekir. Ama bütün bu başkalık ve farklılıklara rağmen, evrensel entelektüeller kavramındaki kaçınılmaz açılmaya rağmen, entelektüel birey hakkında bazı fikirler geliştirilebilir. Ki burada benim yapmaya çalıştığım da budur. Ve bu fikirler bölgesel uygulamalardan öte bir geçerliliğe sahip olabilir. Bu fikirler arasında önce milliyet fikrini ve onun sırada büyütülmüş hali olan milliyetçiliği tartışmak istiyorum. Modern entelektüellerden hiçbiri bu tespit Noam Chomsky ve Bertrand Russell gibi tanınmış şahsiyetler için olduğu kadar onlar kadar ünlü olmayan bireyler için de doğrudur. Esperanto dilinde yani bütün dünyaya ait olması için ya da hiçbir ülke ve geleneğe ait olmaması amacıyla tasarlanmış bir dilde yazmaz. Her entelektüel bir dilin içine doğar ve hayatının geri kalanını da çoğunlukla o dilin içinde geçirir. Ki bu dil onun entelektüel faaliyetlerinin başlıca aracıdır. Diller elbette daima millidir. Yunanca, Fransızca, Arapça, İngilizce, Almanca ve benzeri. Ama benim burada vurgulamak istediğim temel noktalardan biri, entelektüelin salt anlaşılırlık ve aşinalık gibi bariz nedenlerden değil, aynı zamanda dili özel bir ses, kendine özel bir vurgu ve nihayet kendisine ait bir perspektif getirmeyi umduğu için de milli bir dil kullanmak durumunda olduğudur. Bununla birlikte entelektüelin problemi, her toplumda belli ifade alışkanlıklarının egemenliği altında olan bir dil topluluğunun zaten var olması, bunun temel işlevlerinden birinin de statükoyu korumak, işlerin herhangi bir değişim ve meydan okumaya uğramadan yolunda gitmesini sağlamak olmasıdır. George Orwell, Siyaset ve İngiliz Dili adlı denemesinde bunu gayet ikna edici bir biçimde anlatın. Klişeler, aşınmış metaforlar, bayat kullanımlar der Orwell, dilin çürümesinin örnekleridir. Sonuçta zihin uyuşup pasifleşirken bir süpermarketteki fon müziği etkisi yaratan dil, bilincin üzerini kaplayıp onu basma kalıp düşünce ve duyguları incelemeden edildiği bir biçimde kabul etmeyi artırır. Orwell'ın 1946'da yazdığı söz konusu denemedeki kaygısı, İngilizlerin zihinlerinin siyasi demagoglar tarafından adım adım taciz edilmesiydi. Siyasal dil diyordu. Yalanları doğru, cinayetlere saygın göstermek ve içi tamamen boş sözlere doluymuş görüntüsü vermek amacıyla tasarlanmıştır. Belli farklılıklarla muhafazakarlardan anarşistlere tüm siyasal taraftarlar için doğrudur bu. George Orwell, Collected Essays, Lanra, Secker and Warburg, 1970. Gel gelelim sorunun bundan hem daha geniş hem de daha sıradan bir nitelik taşıdığı, dilin günümüzde daha genel, daha kolektif, şirketleşmiş biçimler alma eğiliminde olmasına şöyle bir bakıldığında bile anlaşılacaktır. Örneğin gazeteciliğe bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazetenin satışı ve gücü ne kadar fazlaysa o kadar otorite havasına girer. Profesyonel yazarlardan ve okurlardan oluşan bir gruptan çok daha büyük bir toplulukla özdeşleştiği duygusunu o kadar fazla verir. Bir bulvar gazetesiyle New York Times arasındaki fark şudur. Times sadece bir avuç insanın görüşlerine değil, aynı zamanda güya bütün bu ulusun hakikatini oğlus adına yansıtan köşe yazılarıyla ulusal gazete olma özlemindedir ve genellikle öyle olduğu düşünülür. Oysa bir bulvar gazetesinin amacı sansasyonel yazılar ve çarpıcı manşetlerle hemen dikkat çekmektir. New York Times'ta yayınlanan bütün yazılar uzun araştırmalara, ciddi değerlendirmelere ve dikkatli yargılara dayandığı izlenimini veren ağırbaşlı bir otorite havası taşırlar. Yayın kurulunun yazdığı yazılarda kullanılan bir sözcüğü doğrudan yayın kuruluna gönderme yapar elbette. Ama aynı zamanda da biz Amerikan halkı türü ifadelerden anlaşılacağı gibi tek bir ulusal kimliği çağrıştırır. Körfez Savaşı sırasında krizle ilgili olarak özellikle televizyonda ama aynı zamanda basında da yapılan kamusal tartışmalar bu ulusal bizi varsayıyor. Kara Savaşı'na ne zaman başlayacağız ya da bizde zayiat var mı gibi cümlelerde olduğu gibi muhabirler, askeri personel ve sıradan yurttaşlar bir bizdir tutturmuş gidiyorlardı. Gazetecilik, İngilizce gibi ulusal bir dilin saf var olmasıyla bile ima ettiği şeyi, yani ulusal bir topluluğu, ulusal bir kimlik ya da benliği netleştirip sabitler sadece. Matthew Arnold, Kültür ve Anarşi adlı kitabında iyice ileri giderek devletin ulusunun esas benliği, ulusal bir kültürün de söylemiş ya da düşünülmüş olan en iyi şeylerin ifadesi olduğunu söylemişti. Arnold bu esas benlik ve en iyi düşüncelerin cümle alemi malum olmak şöyle dursun, tam da kültür adamlarının ifade ve temsil etmeleri gereken şeyler olduklarını belirtiyordu. Arnold, kültür adamları derken, benim entelektüel dediğim kişileri, düşünme ve yargı verme yetileri sayesinde en iyi düşünceleri, kültürün kendisini temsil etmeye ve yaygınlaştırmaya müsait hale gelen bireyleri kastediyor gibiydi. Arnold bütün bunların sadece belli sınıfların ya da küçük insan gruplarının değil, bütün toplumun yararına yapılması gerektiği konusunda şüpheye yer bırakmaz. Modern gazetecilikte olduğu gibi burada da entelektüellerin rolünün ulusal topluluğun ortak, üstün üstlük son derece yüceltilmiş bir kimliğe sahip olma duygusunu daha fazla yaşamasına yardımcı olmak olduğu varsayılır. Arnold'un bu tezlerinin altında daha çok insanın seçme ve istediği şeyleri yapma hakkını talep etmesi sonucu toplumun daha demokratik bir hale gelmesi ve böylece yönetilmesi daha güç, daha bölünmüş, nitelik alacağı korkusu vardır. Bu da üstü kapalı olarak şu anlama geliyordu. Halkı sakinleştirmek, onlara ulusal kültüre ait olma yolunun düşüncelerin ve edebiyat yapıtlarının en iyilerine sahip olmaktan geçtiğini, bunun da Arnold'un deyimiyle insanın aklına estiği gibi davranmasını engellediğini göstermek için entelektüellere ihtiyaç duyulur. Arnold tüm bunları 1860'larda söylüyordu. 1920'lerde Banda'ya göre ise entelektüeller Arnold'un reçetelerini fazla iyi takip etme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Entelektüeller Fransızlara Fransız bilimi ve edebiyatının ne denli büyük olduğunu gösterirken aynı zamanda yurttaşlara ulusal bir topluluğa, hele bir de bu topluluk Fransa gibi büyük bir ulusa aitse ait olmanın kendi içinde bir amaç olduğunu öğretiyorlardı. Oysa Banda entelektüellerin kolektif tutkular düzeyinde düşünmeyi bırakıp dikkatlerini tüm uluslar ve halklara evrensel olarak uygulanabilecek aşkın değerler üzerine yoğunlaştırmaları gerektiğini iddia ediyordu. Ama biraz önce belirttiğim gibi ben de bu değerlerin Hindistan ya da Çin'e değil Avrupa'ya özgü olduğu gibi bir peşin kabulden yola çıkıyordu. Onaylayarak bahsettiği entelektüeller de Avrupalıydı. Ulusların ya da ortak bir dille bir dizi örtük müşterek özelliğe, ön yargıya, belli düşünce alışkanlıklarına sahip başka türlü toplulukların Avrupa, Afrika, Batı ya da Asya gibi etrafımızda inşa ettikleri sınırlardan ve duvarlardan kaçmanın yolu yokmuş gibi görünüyor. Halk dilinde İngilizler, Araplar, Amerikalılar ya da Afrikalılar gibi sözcükler çok sık kullanılır. Bu sözcüklerle sadece bütün bir kültür değil, özgür bir zihin yapısı anlatılmak istenir. 1 milyar insanı içeren, dünyanın üçte birine yayılmış olan düzinelerce farklı toplumdan oluşan, içinde Arapça, Farsça, Türkçe gibi yarım düzine önemli dil konuşulan, Müslüman dünya ile ilgilenen, Amerikalı ya da Britanyalı akademik entelektüeller bugün indirgemeci ve bence sorunsuz bir biçimde İslam diye bir şeyden bahsetmektedirler. Bu tek sözcüğü kullanarak hakkında 1000 yıllık bir dönemi ve Müslümanlık tarihinin yarısını kapsayan büyük genellemeler yapabilecek, İslam'da demokrasinin, İslam'la insan haklarının, İslam'la ilerlemenin bağdaşıp bağdaşmadığı konularında utanıp sıkılmaksızın yargılar verilebilecek basit bir nesne gözüyle bakılmaktadır İslam'a. Bu pratiği Orientalizm, Londra, Penguin 1991 ve Covering İslam, New York, Penton 1981, Haberlerin Ağında İslam, çeviren Alev Alatlı, Pınar Yayıncılık 1984 adlı kitaplarımda ve daha yakınlarda da New York Times Sunday Magazine 21 Kasım 1993'te yayınlanan The Funny Islamic Threat adlı makalemde tartıştım. Bu tartışmalar George Eliot'ın Mr. Casaubon'u, Bay Casaubon gibi tüm mitolojilerin anahtarını arayan tek tek bazı akademisyenlerin alimane çekiştirmelerinden ibaret olsaydı müneccim enayiliği der geçerdik. Ama bütün bunlar ABD'nin hakim olduğu Batı İttifakı'nın komünizmin yerine geçen yeni tehdit unsurunun dirilen fundamentalist İslam olduğu konusunda bir konsensüse vardığı soğuk savaş sonrası ortamda cereyan etmektedir. Burada entelektüeller, deminden beri anlattığımız sorgulayıcı ve şüpheci kafalara sahip bireyler, konsensüsü temsil etmek yerine akli, ahlaki, siyasi gerekçelerle, metodolojik gerekçelerden hiç söz etmiyorum, bu konsensüse ilişkin şüphelerini dile getiren bireyler olmaktan çıkmış, hakim politika görünüşünü yankılayan Kora'ya, genel geçer düşünceleri ve giderek daha akıl dışı bir hal alan duyguyu, yani onların bizi tehdit ettikleri duygusunu iyice pekiştirerek katılmışlardır. Sonuç, bilgi ve dayanışma değil, hoşgörüsüzlük ve korku olmuştur. Ama salt, başka bir alternatif olmadığı için ulusal bir dili kullanmak bile el altında bulunuveren hazır kalıp sözlere, gazetecilik, akademik profesyonelizm ve herkes tarafından kolayca anlaşılma tasası gibi birçok fail ve unsurun tedavülde tuttuğu popüler biz ve onlar metaforlarına başvurmaya meyilli kılar insanı maalesef. Tüm bunlar ulusal bir kimliği korumanın parçasıdır. Mesela Rusların ülkemizi istila edeceklerini, Japonların ekonomimizi işgal etmeye hazırlandıklarını ya da militan İslamların güçleniyor olduğu düşününce kolektif bir panik duygusu yaşamakla kalmayız. Aynı zamanda sahip olduğumuz kimliğin muhasara altında ve riskle karşı karşıya olduğu duygusunu pekiştiririz. Bununla nasıl başa çıkılacağı bugün entelektüelin karşısındaki en önemli sorulardan biridir. Milliyet olgusu burada ilgili merkezimizi işgal eden entelektüel bireyi dayanışma, asli bağımlılık ya da vatanseverlik gerekçeleriyle halkın hareti ruhiyesine dahil olmaya zorlar mı? Yoksa entelektüele genele muhalefet olmak gibi daha iyi bir paye verilebilir mi? Kestirme cevap eleştirmeden dayanışma olmayacağıdır. Entelektüel her zaman ya daha zayıf olanların, daha az temsil edilen, unutulan veya umursanmayanların ya da daha güçlü olanların yanında saf tutma seçenekleriyle karşı karşıyadır. Burada ulusal dillerin kendilerinin ve bir köşede oturup kullanılmayı beklemediklerini, kullanılmaları için temellük edilmeleri gerektiğini hatırlamak yerinde olur. Örneğin Vietnam Savaşı sırasında Amerika'da köşe yazarları yazanlar biz ve bizim sözcüklerini kullanırken aslında değer içermeyen bu zamirleri temellük edip bilinçli olarak ya uzaklardaki bir Güneydoğu Asya ülkesinin zorbalıkla işgal edilmesiyle ya da çok daha güç olan alternatifi seçip bu savaşın hem akılsızca hem de adaletsiz olduğunu düşünen muhaliflerin o yalnız sesleriyle bağlantılı olarak kullanmışlardı. Bu muhalefet olsun diye muhalefet etmek demek değil. Sorular sormak, ayrımlar yapmak, alelacele toplu yargılar verip harekete geçirilirken ihmal edilen ya da çiğnedip geçirilen bütün her şeyi hafızalara yeniden yerleştirmek demektir. Grup ya da millet kimliği üzerindeki konsensüs konusundaysa entelektüelin görevi grubun doğal ya da tanrı vergisi bir şey değil, ardında mücadele ve fetihlerle dolu bir tarih yatan inşa, imal, hatta kimi zaman da icat edilmiş, temsil edilmesi bazen önemli de olabilen bir nesne olduğunu göstermektedir. ABD'de Noam Chomsky ile Gore Vidal bu görevi sık sık yerine getirmişlerdir. Anlatmak istediğim şeyin en güzel örneklerinden biri, modern feminist entelektüel için çanılıcı önem taşıyan bir metin olan Virginia Woolf'un A Room of One's Own, Kendine Ait Bir Oda adlı denemesinde bulunabilir. Kendisinden kadınlar ve edebiyat konusunda bir konferans vermesi istenen Woolf, sonra en başta şu kararı verir. Bu işi, çıkardığı sonucu, bir kadının edebi bir eser yazabilmesi için parası ve kendine ait bir odası olmalıdır. Dümdüz ifade etmenin ötesinde yapabilmek için söz konusu önermeyi rasyonel bir tez haline getirmesi gerekmektedir. Bu süreci şu sözcüklerle anlatır. Kişi benimsediği görüş her neyse onu nasıl benimsemeye başladığını gösterebilir sadece. Tezini açıklamak, der Wolf, hakikati doğrudan söylemenin alternatifidir. Çünkü cinsiyetin söz konusu olduğu yerde tartışmadan çok ihtilaf çıkması olasıdır. Dinleyicilere konuşmacının sınırlarını, ön yargılarını, kendine özgü özelliklerini gözleyerek kendi sonuçlarını çıkarma şansı verilebilir. Şüphesiz taktik olarak insanı silahsız bırakan bir şeydir bu. Ama kişisel olarak riske girmeyi de içerir. Zırhlarından soyunmayla rasyonel tartışmayı bu şekilde birleştirmesi, Wolf'un konuya ipisima verba üreten, Latince kelimesi kelimesine ifade. Dogmatik bir ses olarak değil, unutulmuş zayıf cinsi bu işe tam anlamıyla uyan bir dille temsil eden bir entelektüel olarak girmesini sağlar. Nitekim kendine ait bir oda, Wolf'un ataerki dediği şeyin dilinden ve iktidarından kadınların hem ikincil hem de üzerine genellikle pek düşünülmeyen, gizli kalmış, konumuna yönelik yeni bir duyarlılık çıkartır sonuç olarak. Yazdıklarını saklayan Jane Austen'ı, Charlotte Bronte'nin pek yüzeye çıkmayan öfkesini ya da kitabın en etkileyici bölümü olan egemen erkek değerleriyle kadının ikincil, dışlanmış değerleri arasındaki ilişkiyi konu alan muhteşem sayfalar bu duyarlılığın ürünüdür. Wolf bir kadının yazmak için eline kalemi aldığında nasıl bu erkek değerleriyle her zaman karşı karşıya kaldığını anlatırken aynı zamanda entelektüel birey yazmaya ya da konuşmaya başladığında gündeme gelen ilişkiyi de anlatır aslında. Ortada her zaman bir iktidar ve nüfuz yapısı, önceden ifade edilmiş değer ve fikirlerle dolu bir tarih ve entelektüel için en önemli olanın da budur, söz konusu tarihle yapı tarafından üstü örtülen Wolf'un bahsettiği kadın yazarlar gibi kendilerine ait bir odaları olmasına izin verilmemiş fikirler, değerler, insanlar vardır. Walter Benjamin'in dediği gibi, bugüne değin zafer kazanmış kim varsa, bugün iktidarda olanları, bugün yere serilmiş olanların üstünden geçiren zafer alayıyla birlikte yürümektedirler. Bu biraz dramatik tarih görüşü, toplumsal gerçekçiliğin kendisinin yönetenlerle yönettikleri arasında bölünmüş olduğunu düşünen Gramsci'ninkiyle çakışır. Bence entelektüelin önündeki temel seçenekler ya galipler ve yönetenlerin istikrarıyla ittifak kurmak ya da daha zoru bu istikrarı öbürleri kadar talihli olmayanları tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bir olağanüstü hal olarak görüp hem maruz kalma deneyiminin kendisini hem de unutulmuş seslerle kişilerin anısını hesaba katmaktır. Benjamin'in dediği gibi geçmişi tarihsel olarak kurmak onu gerçekten olmuş olduğu gibi tanımak değil, tehlike anında birden parlayıveren anıyı ya da mevcudiyeti ele geçirmektir. Walter Benjamin, Illumination, derleme, Hannah Arendt, İngilizce çeviren, Harrison, Londra, Fontana 1973. Benjamin'in metinde yapılan alıntıların bulunduğu yazısı, tarih kavramı üzerine Türkçe'de şu iki derlemede yer alır. Son bakışta aşk, derleme Nurdan Gürbilek, çeviri, Nurdan Gürbilek ve diğerleri, Metis Yayıncılık 1993 ve Pasajlar, çeviri Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları 1993. İlk alıntıda Ahmet Cemal çevirisi, ikinci alıntıda Nurdan Gürbilek, Sabir Yücesoy çevirisi kullanıldı. Sosyolog Edward Schiltz, modern entelektüelin klasikleşmiş bir tanımını şöyle yapmıştır. Her toplumda nokta noktası kutsal olana yönelik sıra dışı bir duyarlılığa sahip, içinde bulundukları evrenin doğası ve toplumlarını yönlendiren kurallar hakkında birçok insandan daha fazla düşünen bazı kişiler vardır. Her toplumda aynı toplumu paylaştığı, çoğunluğu oluşturan sıradan insanlardan daha sorgulayıcı, gündelik hayatında olayımsız, somut durumlarından daha genel bir nitelik taşıyan ve zamanla mekandaki göndermeleri daha uzak olan, simgelerle ilişki içinde olmayı daha sık arzulayan bir azınlık vardır. Bu azınlıkta arayışlarını sözlü ve yazılı söylem, şiirsel ya da plastik ifade, tarih yazımı, törenler ve tapınma edimleri yoluyla dışsallaştırma ihtiyacı hissedilir. Bütün toplumlarda entelektüellerin varoluşuna, dolayımsız somut deneyim perdesinin ötesine nüfuz etme yolundaki bu içsel ihtiyaç damgasını vurur. Edward Schiltz, The Intellectuals and Its Powers, Some Perspectives for Comparative Analysis, Comparative Studies in Society and History, C1, 1958-59, 5/22. Kısmen Benda'nın yeniden ifade edilmesi, entelektüeller bir ruhani azınlıktırlar, kısmen de genel bir sosyolojik betimlemesidir bu. Schiltz bunu sonradan entelektüellerin iki uçta durduklarını ekler. Ya hakim normlara karşıdırlar ya da esasen uzlaştırıcı bir tavır takınarak kamusal hayatta düzen ve süreklilik sağlamak için vardırlar. Bence bu iki seçenekten sadece birincisi, yani hakim normların karşısında olmak, modern entelektüelin esas rolüdür. Çünkü günümüzde egemen olan normlar milleti sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü onun tarafından yönlendirilirler. Millet de her zaman zafer kazanma peşinde, her zaman otorite konumundadır. Her zaman Wolff'la Walter Benjamin'in bahsettikleri türden entelektüel sorgulama ve yeniden incelemeyi değil, sadakat ve itaati ister. Dahası bugün birçok kültürde entelektüeller şiirsin söz ettiği genel simgelerle dolaysız bir iletişim kurmak yerine öncelikle o simgeleri sorgulamaktadırlar. Dolayısıyla vatanperver uzlaşım ve rızadan şüphecilik ve çatışma önündeki bir kayma olmuştur. Söz gelimi Amerikalı entelektüeller Kirk Patrick Sale'a göre 1992'de törenlerle anılan ve Amerika'nın 7 bir cumhuriyeti eşi benzeri olmayan bir biçimde kurmasına sağladığına inanılan o müthiş keşif ve sınırsız fırsatlar anlatısının tamamı kabul edilemez ölçüde sakattır. Çünkü kıtadaki eski durumu ortadan kaldıran yağma ve soykırım çok yüksek bir bedeldir. Kirkpatrick Sale, The Conquest of Paradise, Christopher Columbus and the Columbian Legacy, New York, Nov. 1992 adlı kitabında bunu ikna edici bir biçimde gösterir. Bir zamanlar kutsal gözüyle bakılan gelenekler ve değerlerin hem ikiyüzlü hem de ırkçı oldukları açığa çıkmıştır. Amerika'nın birçok üniversitesinin kampüslerinde kanon aslında Hristiyanlıkta kutsal kitabın bir bölümü olarak kabul edilen kitapların bütününe verilen addır. Burada üniversitede okutulmaya değer, klasikleşmiş ya da klasikleşmeye aday yapıtların tüm anlamında kullanılıyor. 80'li yıllarda bu yapıtların seçiminin ideolojik boyutu çok tartışıldı. Hakkında sürdürülen tartışma, zaman zaman taraflar aptalca bir inatçılığa veya beyhude bir kendini beğenmişliğe kapılsalar da milli simgeler, kutsanmış gelenekler ve tartışma kabul etmez sanılan soylu düşünceler karşısında çok daha kuşkucu bir entelektüel tavır takınılmaya başlandığını göstermiştir. Efsanevi süreklilikleri ve çok sağlam temel simgeleri olduğu düşünülen İslam ve Çin kültürlerinde benzer gelişmeler olmuş. İlkinde Ali Şeriatı, Adonis, Kemal Abudip gibi entelektüeller, ikincisinde 4 Mayıs hareketine katılan entelektüeller geleneğinin anıtsal sükunetini ve dokunulmaz uzaklığının kışkırtıcı bir biçimde bozulmuşlardır. Çin'deki 4 Mayıs 1919 öğrenci hareketi aynı yıl toplanan ve Şantürk'te Japon mevcutiyetini onaylayan Versailles Konferansı'na verilen dolaysız bir tepki olarak 3000 öğrencinin Tiananmen meydanında toplanmasıyla ortaya çıktı. Çin'deki bu ilk öğrenci protestosu 20. yüzyılda ülke çapındaki diğer örgütlü öğrencileri hareketinin başlangıcına işaret eder. 32 öğrenci tutuklanınca bu kez hem hükümetin Şantung meselesi hakkında doğru dürüst bir eyleme geçmesi hem de bu öğrencilerin salıverilmesi için tekrar seferber oldu. Hareket Çin'in, Japon'un, rekabetinin, tehdidi altındaki ve yeni yeni serpilmekte olan girişimci sınıfı tarafından desteklendiği için hükümetin öğrenci hareketinin bastırma çabası başarısız oldu. Bakınız John Israel, Student Nations in China, 1927-1937, Stanford Üniversitesi Press. Bence bu, milli kimlik düşüncesinin kendisinin içerdiği yetersizlikler yüzünden sadece entelektüeller tarafından değil, aynı zamanda giderek acil bir durum olan demografik gerçekler yüzünden yakın tarihlerde birçok kişi tarafından da tartışılır bulunmaya başlandığı ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler için de kesinlikle doğrudur. Artık Avrupa'da eski sömürge topraklarından gelen insanların oluşturduğu göçmen toplulukları vardır. 1800 ile 1950 arasındaki dönemde oluşturulmuş biçimleriyle Fransa, İngiltere ve Almanya fikirleri bu toplulukları açıkça dışlamaktadır. Ayrıca bütün bu ülkelerde yenilerde canlanan feminist ve gay hareketler de şu ana kadar toplumu düzenlemiş olan ataerkil ve esasen eril normları tartışmaya açmaktadırlar. Birleşik Devletler'de sesleri giderek daha çok çıkmaya başlayan ve görünürlükleri artan yerli nüfusun palazlanmakta olan Cumhuriyet tarafından toprakları gasp edilmiş, doğal ortamları ya tamamen yok edilmiş ya da bütünüyle değiştirilmiş olan unutulmuş Kızılderililerin yanı sıra sayıları giderek artan yeni göçmenler de tanıklıklarını kadınların, Afrika kökenli Amerikalıların, cinsel azınlıklarınkini katarak 200 yıldır New England'lı Püritenlere ve Güneylik köle ve toprak sahiplerine dayanmış olan geleneğe meydan okumaktadırlar. Bütün bunlara tepki olarak geleneğe, yurtseverliğe ve temel değerlere, başkan yardımcısı Dan Quayle'nin de işiyle aile değerlerine gösterilen rağbet artmıştır. Oysa tüm bu değerler Amy Jaser'ın müthiş sözünü anacak olursak, Amy Jaser, The Collected Poetry, İngilizce çeviri, Clayton Esselman ve Annette Smith, Berkeley University of California Press. Zafer Randevusu'nda yer almak isteyenlerin hali hazırdaki yaşam deneyimlerini yatsınmaksızın ya da bir biçimde aşağılamaksızın tekrar canlandırılmasının artık mümkün olmayan bir geçmişle bağlantılıdır. Üçüncü dünyadaki çok sayıdaki ülke de bile milli devletin statüko yanlısı güçleriyle bu devletin içinde hapsettiği ama temsil etmediği hatta bastırdığı imtiyatsız halk kitleleri arasındaki gürültülü antagonizma galiplerin ilerlemesine direnmek için gerçek bir fırsat sağlar entelektüele. Arap İslam dünyasında daha da karmaşık bir durum vardır. Mısır ve Tunus gibi bağımsızlıklarını kazanmalarından beri hizipler ve mahferler yüzünden artık iyice yozlaşmış laik milliyetçi partiler tarafından yönetilen ülkeler birdenbire İslami gruplar tarafından sarsılmaya başlamışlardır. Bu gruplar ezilenlerin, kentli yoksullukların, taşradaki topraksız köylülerin, İslam'ın geçmişin restorasyonundan ya da yeniden inşasından başka umutları kalmamış bütün herkesin vekili olduklarını söylemektedirler ki fazlasıyla haklıdırlar. Birçok insan bu fikirler uğruna ölümüne savaşmaya gönüllüdür. Ama ne de olsa çoğunluğun dinidir İslam. İçerdiği çok sayıdaki farklılığı ve görüş ayrılığını yok sayarak tek yol İslam demek, İslam'ın büyük farklılıklar gösteren yorumlarından hiç söz etmemek entelektüelin rolü değildir bence. Tek biçimli olmaktan çok uzak, karma nitelik taşıyan bir din ve bir kültürdür ne de olsa İslam. Ama İslam, büyük çoğunluğun inancı ve kimliği olduğu ölçüde entelektüele düşen görev, İslam'a övgüler düzen koroya katılmak olmaz. Bütün bu gürültü patırdı arasında entelektüele düşen görev, ilkin İslam'ın karmaşık, heterodoks yapısını vurgulayan bir yorum getirmek, yönetenlerin İslam'ı mı yoksa batini şairlerle mezheplerin İslam'ı mı diye soruyor Suriyeli şair ve entelektüel Adonis. İkinci olarak da İslami otoritelerin, Müslüman olmayan azınlıkların, kadın haklarının ve modernliğin kendisinin meydan okumalarıyla dogmatik ya da sözde popülist nameler okuyarak değil, insani bir duyarlılıkla dürüst değerlendirmeler yaparak yüzleşmesini istemektir. İslam'da entelektüel için bunun yolu, meydanı kuzu kuzu siyasal hırsları olan ulemaya ya da karizmatik demagoglara bırakmak değil, içtihatın yani şahsi tefsirin canlandırılmasından geçer. Gel gelelim entelektüel, her zaman bağlılık sorununun amansız meydana okuması ile kuşatılmış durumdadır. İstisnasız hepimiz bir tür milli, dini ya da etnik topluluğa aitizdir. Ne kadar yüksek sesle karşı çıkılırsa çıkılsın, hiç kimse bireyi aileye, topluluğa ve tabii ki milliyete bağlayan organik bağların üstünde değildir. Palazlanmakta olan ve dört bir yandan kuşatılmış bir grup, mesela günümüzün Bosnalıları ya da Filistinlileri için halkının siyasal anlamda, bazen de fiilen, fiziksel anlamda yok olma tehdidi altında bulunduğunu hissetmek, kendinizi onu savunmaya, onu korumak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmaya, milli düşmanlara karşı savaşmaya adamınıza yol açar. Şüphesiz savunma konumundaki bir milliyetçilik söz konusudur burada. Fakat Fransız Fanon'un Cezayir'in Fransızlara karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın 1954-1962 yılları arasında en şiddetli günlerinde durum analizi yaparken söylediği gibi partide ve lider kadrolarda cisimleşen sömürgecilik karşıtı milliyetçiliği onaylayan koroya dahil olmak yetmez. Savaşın en civcivli zamanında bile seçenekleri analiz etmeyi gerektiren bir soru, hangi amaca hizmet edildiği sorusu vardır ortada her zaman. Sadece gerçekleştirilmesi zorunlu bir amaç olan sömürgecilikten kurtulmak için mi savaşıyoruz yoksa son beyaz polisle çekilip gittiğinde ne yapacağımızı mı düşünüyoruz? Fanon'a göre yerli entelektüelin amacı sadece beyaz polisin yerine yerli muadilini koymak olamaz. Aimé Jesser'ın ödünç aldığı bir deyişle yeni ruhlar icat etmek der bu amaca Fanon. Bir başka deyişle ülke çapında aşırı olağanüstü bir durumun ortaya çıktığı dönemlerde topluluğun hayatta kalmasını sağlamak için entelektüelin yaptıklarının paha biçilmez değeri olsa bile grubun hayatta kalmak için verdiği kavgaya duyduğu bağlılık onu eleştiri duyusunu uyuşturacak, bu duyunun gereklerinden ödün verecek kadar ileriye götüremez. Ne midir bu gerçekler? Her zaman hayatta kalma meselesinin ötesine geçip siyasal özgürleşme sorunlarını gündeme getirmek, lider kadroyu eleştirmek, esas savaşla ilgisiz görülüp genellikle marjinalize edilen ya da bir kenara atılan alternatifleri sunmak, ezilenler arasında bile kazananlar ve kaybedenler vardır. Entelektüelin bağlılığı kolektif yürüyüşe katılmakla sınırlı olamaz. Hinçli Tagore ya da Kübalı Joseph Marti gibi büyük entelektüeller bu açıdan örnek tavırlar sergilemişler. Milliyetçi olmayı sürdürseler bile milliyetçilik yüzünden eleştirilerinden vazgeçmemişlerdir.
Kolektif buyruklar ile entelektüelin saf tutma sorunu arasındaki etkileşim, hiçbir ülkede, modern Japonya'da olduğu kadar trajik denecek ölçüde sorunlu ve gergin olmamıştır. İmparatoru geri getiren 1868'deki Meiji restorasyonunu feodalizmin yıkılması izledi ve yeni bir karma ideoloji oluşturmayı amaçlayan bir mecraya girildi. Bu da 1945'te Japon İmparatorluğu'nun bozguna uğramasıyla sonuçlanan faşist militarizm felaketine ve milli mahvoluşa yol açtı. Tarihçi Carol Glahn iddiasına göre Tennosei ideologiyi, yani imparator ideolojisi, Meiji dönemi sırasında entelektüellerin yarattığı bir şeydi. Başlangıçta ulusal bir savunmacılık, hatta aşağılanmışlık duygusundan besleniyorduysa da, 1915'te aynı zamanda hem aşırı bir militarizmi ve imparatorun yüceltilmesini, hem de bireyi devlete tabi kılan bir tür yerlilik anlayışını içerebilen palazlanmış bir milliyetçilik halini almıştı. Bakınız, Carol Gluck, Japan's Modern Myths, Ideology in the Late Meiji Period, Princeton, Princeton Üniversitesi, Press, 1985. Bu ideoloji, diğer ırkları öylesine aşağılıyordu ki, Shido Minzeku, yani Japonların lider ırk oldukları düşüncesi adına, 1930'larda Çinlilerin kasten katledilmelerini mazur gösterebiliyordu mesela. Entelektüellerin modern tarihindeki en utanç verici olaylardan biri, John Dover'ın metinlediği gibi, Japon ve Amerikalı entelektüellerin birbirlerinin ülkelerine ve ırklarına küfretme savaşına çirkin, hatta rezilane denebilecek bir ölçüde katıldıkları İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. John Dover, War Without Mercy, Race and the Power in the Pacific War, Londra, Faber and Faber, 1986. Masa Miyoshi'ye göre savaştan sonra birçok Japon entelektüel yeni görevlerinin özünü Tennosei ideolojisini çözmenin yanı sıra Batı ile rekabet edecek liberal, bireyci bir öznellik, Shutaisei'yi inşa etmenin oluşturduğuna inanıyordu. Fakat bu inşa çabası maalesef bireylerin kendi varlıklarını sadece bir şeyler satın alarak olumlayıp garantiye alabildikleri nihai olarak tüketime dayanan bir boşluğa düşmeye mahkumdu, diyor Miyoshi. Ancak Miyoshi, savaştan sonra entelektüellerin öznellik sorunu üzerinde dururken, aynı zamanda etkileyici bir biçimde entelektüel bir pişmanlık cemaatinden bahseden yazar, Mario Amamoso'nun yapıtlarında olduğu gibi, savaşın sorumlusunun ne ve kim olduğu ile ilgili soruları da yüksek sesle sormuş olduklarını hatırlatır. Maso Miyoshi of Center, Power and Cultural Relations Between Japan and the United States, Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1991, sayfa 125. 108. Mario Amamoso, savaş sonrası dönemde ürün vermiş bir yazar ve Japon imparatorluk tarihinin ve imparatorluk sisteminin önde gelen eleştiricilerinden biridir. Miyoshi onun da Batı'nın estetik ve entelektüel üstünlüğünü kabul ettiğini belirtir. Karanlık zamanlarda entelektüelin mensup olduğu milletin diğer üyeleri ondan, o milletin yaşadığı acılara tanıklık etmesini, onun adına konuşup onu temsil etmesini isterler genellikle. Oscar Wilde'ın kendisi için kullandığı tanımı ödünç alırsak, tanımış entelektüeller yaşadıkları dönemle simgesel bir ilişki içindedirler her zaman. Halkın kafasında sürmekte olan bir mücadele ya da savaşmakta olan topluluk yararına seferber edilebilecek bir başarıyı, ünü ve şöhreti temsil ederler. Öte yandan toplum içindeki bazı hizipler entelektüeli yanlış olan tarafta gördükleri zaman, buna mesela İrlanda'da sık rastlanmıştır ama komünistlerle antikomünistlerin birbirine girdiği soğuk savaş yıllarında Batı'nın büyük kentlerinde de bu tür bir şey olmuştur. Ya da diğer gruplar saldırıya geçmek için seferber oldukları zaman içinde bulundukları toplumun rezaletlerinin ceremesi genellikle yine bu tanınmış entelektüellere çıkartılmıştır. Tabii ki Wilde'ın yine kendisi de orta sınıf toplumunun kurallarına meydan okumaya cüret etmiş bütün avantgard düşünürlerin yaşadığı suçluluk duygusundan muzdarip olduğunu düşünmüştü. Günümüzde ise Elie Wiesel'ın Nazi soykırımında öldürülen 6 milyon Yahudinin acılarının simgesi haline gelmiştir. Kendi halkının kolektif acılarını temsil etme, çektiklerine tanıklık etme, hala ayakta olduğunu gösterme, belleğini pekiştirme yolundaki bu olağanüstü önemli göreve bir şey daha eklemelidir ki, bunu gerçekleştirme yükümlülüğü yalnızca entelektüele aittir bence. Manzoni, Picasso, Neruda gibi birçok romancı, ressam ve şair kendi halklarının yaşadığı tarihsel deneyimi estetik yapıtlarda cisimleştirmişler. Bunlar büyük başyapıtlar olarak tanınır olmuştur. Demek istediğim şu, bence entelektüelin görevi krizi evrenselleştirmek, belli bir ırkın ya da ulusun çektiği acıları daha geniş bir insani bağlama oturtup bu deneyimi başkalarının acılarıyla ilişkilendirmektir. Fano'nun Cezayir Savaşı'nda yaptığını yapmaksızın, yani kendi yaşadığı dehşeti başka halkların yaşadığı dehşetle ilişkilendirmeksizin, bir halkın mülksüz bırakıldığını, ezildiğini ya da katledildiğini, haklarının ve politik varlığının elinden alındığını söylemek beyhudedir. Hiç de tarihsel özgürlüğün kaybedilmesi anlamına gelmez bu. Daha çok bir yerde baskı konusunda alınan dersin, başka bir yer veya zamanda unutulması ya da dikkate alınmaması olasılığına karşı tetikte olmak anlamına gelir. Hem sadece halkının, hatta belki bizzat kendinin de yaşadığı acıları temsil ettin diye şimdi de kendi halkının kendi kurbanları üzerinde işleyebileceği benzer suçları ortaya serme görevinden kurtulmuş olmazsın. Örneğin Güney Amerikalı Boerler kendilerini İngiliz emperyalizminin kurbanları olarak görüyorlardı. Ama Boer Savaşı sırasında karşılaştıkları İngiliz saldırganlığını atlattıktan sonra Daniel François Malan tarafından temsil edilen Boerler, ulusal parti doktrinleri aracılığıyla apartheid diye bilinen ırk ayrımcılığı politikasını oluştururken kendi tarihsel deneyimlerini öne çıkarabildiler. Entelektüellerin kendi etnik ya da ulusal toplulukları adına yapılan kötülüklere kör kalmalarına yol açan kendini üstün görme ve haklı çıkarma tarzı tuzaklara düşüp daha fazla popüler olmaları da kolaydır. Olağanüstü hal ya da kriz dönemlerinde bu daha da geçerlidir. Mesela Falkland ya da Vietnam savaşları sırasında bir bayrak altında toplanma çağrısı, savaşın ne ölçüde adil olduğunu tartışmanın vatana ihanetle bir tutulması anlamına gelmişti. Fakat hiçbir şey onu bu denli gözden düşüremeyecek olsa da bir entelektüel bunun kendisine kişisel olarak nelere mal olacağını umursamadan bu tür sürü davranışlarına açıkça karşı çıkmalıdır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 56.